Ayrım 7.
Üçüncü dizin, sayfa 89. Geldik 2007 yılına, son perde. 2007 yılında genel manzara şöyle. Gazetenin hiçbir çalışanında yıllardan beri heves, istek, kurumuna karşı bir gönül bağı yok. İstisnasız herkes yakınıyor. Bir yanda yüzlerce trilyon kâr eden yönetim, öbür yanda çalışanları en düşük maaşla kullanıyor. AKP'nin hoşuna gitmeyecek haberler çoğunlukla çöpe atılıyor. Elleri değdikçe adam çıkarıyorlar. Herkes sövüyor, herkes yakınıyor. Sohbet konularımızın yaklaşık tamamını çalışanların bu yakınmaları oluşturuyor. Bir arkadaş yemekte bağırıyor. Gazete batsın, patron iflas etsin. Eğer şu kadar üzülürsem Allah belamı versin. Tek düşüneceğim şey başka nerede iş bulurum ve kıdem tazminatımı alır mıyım, alamaz mıyım? Maaşlar yetmiyor. Ben tuzu kuru azınlıktayım. Böyle bir sorunum yok. Verilen sözler tutulmuyor. Haberler gazeteye girmiyor. Hele hükümetin hoşuna gitmeyecekse hemen hiç girmiyor. Okuyucular da bu iktidar yağcılığına, suskunluğa büyük tepki gösteriyor. Bana bu konuda her gün yüzlerce mesaj geliyor. Onların tamamının çıktılarını Sinan Aygün'ün isteği üzerine Ankara Ticaret Odası'na verdim. Kamyonla gönderdim. Kitap yapacaklar. Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök için yazılanların tamamı hiç takmadıkları, önem vermedikleri o mesajlarda. Doğan Medya grubunda muhalefet yapan bir tek gazete var, Gözcü. Gün geldi zarar ediyor gerekçesiyle onu da kapadılar. Oysa grubun Hürriyet dışındaki bütün gazeteler ve dergiler grubu büyük zarar ediyordu. Televizyonların çoğu da öyleydi. Bula bula Gözcü'yü buldular çünkü hükümetten korkuyorlardı. Gözcü'nün kadrosundaki arkadaşlar hemen ardından Sözcü gazetesini çıkarmaya başladılar. Ama patronu Aydın Doğan değil. Patron bu yıl Vatan gazetesini de satın aldı. Sahip olduğu gazeteler 2007 sonunda şöyle. Hürriyet, Milliyet, Posta, Radikal, Fanatik, Referans, Vatan. Yazılı basının yaklaşık yarısı, tekelleşme denilen olayın ta kendisi. Sahip olduğu televizyon kanalları, eksiğim olabilir, Kanal D, CNN Türk, Star. Öbür yanda Poaş, İstanbul Hilton, Hilton arazisine göklerenler dikmek için beklenen izinler, enerji ihaleleri, özelleştirme işleri, yurt dışında satın alınan şirketler. Grup çok büyümüş, büyüdükçe AKP hükümetine olan ihtiyacı artmıştı. Muhalefet yapmak mümkün değildi. Onların hoşuna gitmeyecek haberleri kullanmak, büyütmek artık çok zordu. Oysa ellerindeki inanılmaz medya gücünün farkında değillerdi. İktidar onlardan korkacağını, onlar iktidardan korkuyordu. Ve işin ilginç yanı çalışanların hemen hiçbiri iktidardan yana değildi. Ancak kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Etkili yerler, köşelerin çoğu, ekranların hemen hemen tamamı iktidar yandaşlarına bırakılmıştı. Mehmet Ali Birant, Hasan Cemal, Çetin Altan, Mehmet Barlas, Cengiz Çandar, Hadi Ulengin, Cüneyt Ülsever, Taha Akyol ve daha niceleri. Aydın Bey artık eski Aydın Doğan değildi. Hayatı büyük parasal çıkarlarına endekslenmişti. AKP döneminden önceki Aydın Doğan gitmiş, yerine sanki bir başkası gelmişti. Kendisine ait bazı yayın organlarında fikir ve ifade özgürlüğü adına Kürtçülük, Ermenicilik, Şeriatçılık, Fethullahçılık bile yapılıyordu. Hrant Dink cinayeti sonrasında Tempo dergisinin 25 Ocak 2007 tarihli sayısının kapağında Ermeni harfleriyle yazılar vardı. Hepimiz Ermeniyiz sloganları atılıyordu. Cinayet kınanırken işin dozu kaçıyor ve Aydın Bey bunları görmüyordu. Halk CNN Türk televizyonuna CNN Kürt adını takmıştı. Görülen sadece benim yazılarımdı ve yazılarımın sadece sayfası sabit kalıyor, biçimi her gün değişiyordu. Bazen sayfanın en tepesinde soldan sağa, bazen aşağıya doğru ince uzun, bazen kalın ve şişman. Birkaç kez uyardığımda Ertuğrul hep aynı yanıtı verdi. Ne yapalım? İlan giriyor. Firmalar ilanlarının en çok okunan senin sayfada basılmasını istiyor. Senin yazıları da ilana göre kullanıyoruz. Ekonomi sayfalarında pembe tablolar çiziliyor, yağ bal damlıyor, iktidara övgüler düzülüyordu. Ben Tayyip'in yerinde olsam özellikle o sayfaları yapan arkadaşların heykelini bir yere diktiririm. Gazete magazine dönüşmüştü. Cinayet, tecavüz, baldır bacak magazin dedikodusu. Muhabir arkadaşlar bazı konularla bu haber nasılsa gazeteye girmez diye ilgilenmiyorlar. Haklılar. Yazdıkları haberlerin çoğu da girmiyor. Bazı haberler var magazin içerikli. Onları hem de büyük kullanılacağını hepimiz bir gün önceden biliyoruz. İşin ilginç yanı gazeteye istihbarat servisine halktan ve okurlardan haber, ihbar vesaire gelmiyor. Eskiden öyle değildi. Demek ki gidişi toplum da kanıksamış, ilgi göstermiyor. Fatih Çekirge gazetenin internet sayfasının başına getirildi. Bir gün Ankara'da sordum. Fatih, gazetenin en çok hangi yazarı tıklanıyor internette? Emin abi, açık ara birincisin. İnanılmaz bir şey. Keşke sana rakamları verebilsem de görsen. Rakamlar gizliydi. Onları hiç öğrenemedim. Ben artık yorgun düşmüştüm. Aşkla bağlı olduğum meslekten giderek soğuyordum. Zirveye çıkmıştım ama olanları gördükçe midem bulanıyordu. Sadece ben değil, herkes soğumuştu. Ancak kimsenin ses çıkarma, tavır koyma gücü yoktu. Demokles'in işsizlik kılıcı herkesin başının üzerinde sallanıyordu. Bütün bu yaşadıklarıma karşın yine de gece gündüz çalışıyordum. Hastalanma hakkım yoktu. Yeterince tatil yapamıyordum. Yönetim izin vermediği için değil, kendi görev anlayışım nedeniyle. Her gün önüme yüzlerce mesaj geliyor, dosyalar gönderiliyor, telefonlar yağıyor. Tek başımayım ve baş edemiyorum. Bu yükün altında bazen eziliyorum. Ve şunu çok iyi biliyorum. Benim patronum okuyucudur. Hürriyet gazetesinin okurlarıdır. Pazar günleri ART yani Avrasya kanalında Mustafa Balbay'la canlı yayın yapıyoruz. Bir de canlı yayın gerilimini yaşıyorum ve tatil günüm sıfıra iniyor. Önümüzde Cumhurbaşkanı seçimi var, genel seçim var. 2007 yılında çok yoğun bir dönem beni bekliyor. Bu kitapta sadece kovulmama ilişkin bizzat yaşadığım olayları anlattığım için bu doğrultudaki başka konulara burada girmiyorum. Çünkü girersem konu çok dağılır. Sayfa 93. 2007 yılı Şubat ayının benim için manevi anlamda çok büyük önemi var. 7 Şubat 1977 günü Milliyet'te gazeteciliğe başlamıştım. 7 Şubat 2007 günü bu meslekle tam 30. yılım dolacak. O gün için özel bir yazı hazırlayacağım ve bir anlamda gazetecilikteki 30 yılımın hesabını vereceğim. Bir yazıya ne kadarı sığarsa o kadarını. Kafamda hep o yazı var. Ocak ayı yine gergin başladı. Biri AKP milletvekili Ömer Çelik, diğeri Tayyip ve AKP ile ilgili iki yazı yazdım. Çok kızdılar. Ömer Çelik tartıştığı bir THY çalışanını işten attırmıştı. Tayyip Kurban Bayramı'nı bütün Türkiye'ye astırdıkları ay yıldızlı posterlerle kutluyordu. Fotoğrafıyla birlikte yayımladım. Oysa bayrak kanunu uyarınca bu yasaktı. Siyasi partiler Türk bayrağını afişlerde, posterlerde kullanamazdı. Tayyip bu yazım için dava açtı. Ceza davasında ilk celsede beraat ettim. Tazminat davasını her nedense Tayyip ve AKP olarak iki ayrı dava halinde Üsküdar Adliyesi'nde açtılar. Tayyip Ankara'da, AKP Genel Merkezi Ankara'da, avukatları Ankara'da, ben Ankara'dayım ve dava Üsküdar'da açılıyor. Acaba niçin? Bu kitabı yazdığım zaman tazminat davası devam ediyordu. Ertuğrul yine aramaya başladı. Yine yazıyorsun bunları be kardeşim. Bin defa rica ettik yazma diye. Ondan sonra başımıza bela açıyorsun. Geliyorum Ankara'ya. 16 Ocak 2007 Salı. Geldi. Sheraton'da kalıyormuş. Otelde buluşmamızı istedi. Yazımı henüz yazmamıştım. Bitirince geleceğimi söyledim. Biraz sonra yine aradı. Gazeteye geleceğini, benim odada buluşacağımızı söyledi. Saat 15'te geldi. Çay söyledik. Derhal konuya girdi. Bak arkadaş, hükümetin poğaçta üzerimize nasıl geldiğini görüyorsun. Biz de önlem almak zorundayız. Şimdi bugün sana çok önemli bir şey için geldim. Aydın Bey'in sana çok selamları var ve ayrıca senden çok önemli bir ricası var. Dedi ki Emin benim eski arkadaşımdır. Bunların kendisine kesin olarak iletilmesini istiyorum. Şimdi sana onlara aynen aktaracağım ve karar vermeni isteyeceğim. 1. Başbakan, Maliye Bakanı ve hükümetin hakkında yazı yazma. Bizim bunlarla işimiz var. 2. İstersen uzun süreli izne çık ve bir süre yazma. 3. İstersen gazeteden tümüyle ayrıl. Bu takdirde Aydın Bey sana yüklü bir para verecek. Patron diyor ki, Emine istediği her türlü olanağı sağlayalım, gelecek kaygısı olmasın. Bana birdenbire 3 seçenek sunmuştu. Yerimden kalktım ve masama gidip kağıt kalem aldım. Dur bir dakika, şu seçenekleri yazayım da sonra unutmayayım. Şiddetle itiraz etti. Ne yapıyorsun, burada tutanak mı tutacağız? Bırak kağıdı kalemi şimdi. Bunlar bizi batıracak, tahkikat komisyonları kurdular, üzerimize geliyorlar. Poğaç olayında korkunç para cezaları var, dava açsak bile parayı yatırmamız lazım. O yüzden yayın politikasını biraz daha yumuşatmamız gerekiyor. Peki bu olanların sorumlusu ben miyim? İkimiziz, senin yazılar ve benim attığım manşetler. Sen hangi manşeti attın da kızdırdın onları? Var mı böyle bir şey? Neyse sen bırak manşetleri şimdi. Eğer yazacaksan Tayyip ve hükümet hakkında yazma. Ben de manşetleri yumuşak götüreceğim. Peki ne yazayım? Sen benden, kişiliğimden ödün vermemi istiyorsun. Okuyucu ne der? Doğan grubu batarsa, hürriyet yok olursa okuyucu ne yapacak? Peki ne kadar süre yazmayayım? Biz düze çıkana kadar. Ne zaman düze çıkılacağı belli mi? Değil. O halde ben nereden bileceğim ne zamana kadar yazmayacağımı veya ne yazıp yazmayacağımı? Arkadaş benimle polemik yapma. Ben bu odaya seninle tartışmaya gelmedim. En ufak bir anlayış göstermiyorsun. Bizim yaşadığımız zorlukları dikkate almıyorsun. Aynı şeyleri öteki arkadaşlara da söyledim, kabul ettiler. Burada tek tek isimleri veriyor. Tek karşı çıkan sensin. Ama istersen bakanlıklarda veya belediyelerde yolsuzluk falan olursa arada bir onları yaz. Arada sırada hükümeti de yumuşak bir dille eleştir. Sen buldozer gibi gidiyorsun. Çok bozuluyorlar. Benim okuyucu gözünde belli bir kişiliğim var. Ben Tayyip ve iktidarı, bu dönemde olanları eleştirmezsem ne yazacağım? Nasrettin Hoca fıkrası mı? Sonra bizim okuyucumuz beni topa tutmaz mı? Hep aynı lafları söylüyorsun. Bizi batıracaklar diyorum. Senden anlayış bekliyorum. Arkadaşça yalvarıyorum. Sinirleniyorsun. Varsayalım hükümeti eleştirmek zorunda kaldım. O zaman ne olacak? Benim yazıları İstanbul'da yine sansür mü edeceksin? Ya da koymayacak mısın? En azından yazıları geçtiğimde Ankara'daki ve İstanbul'daki arkadaşlar ekrandan okuyor. Makası yiyince onlara rezil oluyorum. Sen yazılarını gizli kanaldan geçersin. Ankara bürosu görmez. Bunu hiçbir zaman yapmadım. Sonra geçtiğin yazıyı ben okurum, telefonlaşırız ve ikimiz karara bağlarız. Yani ben her gün yazımı geçeceğim, sen okuyacaksın, beni telefonla arayacaksın ve şu cümleyi çıkar, burasını yazma diyeceksin ve tartışacağız, öyle mi? Aynen öyle. Ben o işe gelmem, buna razı olmam, böyle pazarlık ederek gazetecilik olmaz. Her şeyi sadece kendi açından değerlendiriyorsun. Bak arkadaş, bunlar bizi batıracak, üzerimize fena geliyorlar. Milyar dolarlık cezalarla geliyorlar. Öbür yanda sabahı koruyorlar, akşam grubuna bir sürü kıyak yapıyorlar. Dava açmak da fayda etmiyor. Sen davanı aç ama önce cezanı yatıracaksın diyorlar. Davanın bitmesi 4 yıl alıyor. Yani davalar bitene kadar mı eleştirmeyeceğim? Lütfen bir de kendini benim yerime koy. Hürriyeti yönetmek inan ki Türkiye'yi yönetmekten daha zor. Dengeleri ben kurmak zorundayım. Sana yalvarıyorum, arkadaşça rica ediyorum. Cin gibi gazetecisin. Başbakanı ve hükümeti eleştirme. Bizim elimizi biraz olsun rahatlat. Biz batarsak nice kurumlar batacak. Nice insan işsiz kalacak. Arkadaş, önümüzde Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçimi var. Sonrasında genel seçim var. Bütün Türkiye'nin odağında da bir tek Tayyip var ve onun hükümeti var. Ben bunları yazmazsam okuyucu indinde rezil olurum. Sen kendi gazetenin okuyucusunu bile hiç tanımıyorsun. Biraz sabret, önümüzü görelim be kardeşim. Sabredeyim de ne zamana kadar? Ben de bilemiyorum. Sonra gereğini hep birlikte yaparız. Zamanı gelince üzerlerine beraberce gideriz. Ben yazmasam, yumuşak yazsam, eleştirmesem, sizin açınızdan durum değişecek mi, düzelecek mi, bu baskılar duracak mı? Benle polemik yapma be kardeşim, sana 3 seçenek sundum, şimdi kararın nedir? Bilmiyorum, sen bana Aydın Bey'in seçeneklerini getirdin, bundan sonrasını düşünürüm. Hayır, asla onun seçenekleri değil, ben arkadaşça öneriyorum sana. Ama konuşmana başlarken onun selamını ve mesajını getirdiğini söylemiştin. Hayır hayır, bunlar benim önerilerim. Beni lütfen anla. Hükümet bizim karşımızda nasıl sörf yapıyorsa biz de aynı şekilde sörf yapmak zorundayız. Yoksa bizi batıracaklar. Hep birlikte batacağız. O zaman daha mı iyi olacak? Sen yazılarına dikkat edeceksin. Ben de gazetenin manşetlerini yaparken gazeteye giren haberlere dikkat edeceğim. Bunu yapmak zorundayız. Peki biz bundan sonra, benim her yazımdan sonra seninle pazarlık mı yapacağız? Yani sen düzeltme mi yapacaksın? Evet, öyle. Arkadaş, ben senin 3 seçenekli mesajını aldım. Kararın ne? Ben senden kararını öğrenmeye geldim. Şu anda hiçbir kararım yok. Sonra bakarız. Yalnız gözünü seveyim. İzne çıkacaksan 2004 Mart olayı gibi olay yaratma. Öyle kovuldum izlenimi verme. Okuyucuları kışkırtıp başımıza yine iş açma. Ben kimseyi ne o zaman kışkırttım ne de bugün kışkırtırım. Belki bu konuşmamızı ileride bir yerlerde yazarsın. İstersen yazdıklarınla üzerimize de gelip bizi zor durumda bırakırsın. Tercih senindir. Konuşmamız 40 dakika sürmüştü. İşleri bu duruma getiren milyarlarca dolarlık cezaları, maliye denetimlerini yönlendiren, grubun başına gelenlerin sorumlusu demek ki tek başıma bendim. Ve bir kez daha susmamı istiyorlardı. Fakat bu kez karşıma çok ilginç, çarpıcı ve ayıp dolu bir seçenek getirilmişti. Gazeteden istifa ettiğim takdirde yüklü bir para öneriyorlardı. Böylesine ilk kez tanık oluyordum. Konuşmamız boyunca birkaç kez hangi seçeneği tercih ettiğimi sordu. Hele 3. seçeneğe tav olmak benim adıma 100 karası olurdu. 3. kabul edersem kaç para vereceklerini sormadım. O da söylemedi. Ama %100 inanıyorum kafasında büyük bir rakamla gelmişti ve pazarlık payı vardı. Para karşılığında istifayı kabul ettiğimi söyleyip pazarlık yapsam, Ertuğrul o anda dünyanın en mutlu insanı olacak ve yanımdan çıkar çıkmaz Aydın Doğan'ı arayacaktı. Müjde patron kabul etti, şu kadara bağladık, gözümüz aydın, bir beladan kurtulduk. Asansöre götürüp uğurladım. İkimiz de tuhaftı. Karşımda ezikti. Koskoca Doğan grubu bu durumlara düşmüştü. Benden 15 dakika sonra tekrar ikimizin olduğu kata çıkıp Bekir'in yanına girmiş. Ona seçeneksiz, daha yumuşak konuşmuş. Eleştiri yapma demiş. Olay iyice açığa çıkmıştı. Beni tasfiye edeceklerdi. Şimdi bahane de hazırdı. Hükümet Poaş'tan üzerimize geliyor. Belli ki Tayyip ve iktidar benim için bastırıyor, susturulmamı istiyordu. Açıkça kovmaktan da korkuyorlardı çünkü olay büyüyecekti. Mart 2004'te yaşadıklarını elbette unutmamışlardı. Bu olay sonrasında yine pek çok insanla konuşup olanları anlattım. Kimle konuştumsa hep aynı şey söyleniyordu. Sakın ayrılma, mevziyi terk etme. Bir süre hepimiz kan kusacağız, kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz. Evet, benim için 7 Şubat yazım çok önemliydi. Gazetecilikte 30. yıl. İzne çıkarsam o yazıyı yazamayacaktım. Oysa ben yazımda 30 yılın hesabını bir yazıya sığdırıp verecektim. Bekir'le konuştum. O da yazmaya devam et, sakın bırakma dedi. Aradakileri saymıyorum. AKP iktidarı döneminde bu büyük depremi 4. kez yaşıyordum. Eylül 2003 İstanbul'da Aydın Doğan, Mart 2004 Ankara'da izin krizi, Eylül 2005 Hilton 301 numaralı oda ve şimdi. Cumhuriyet rejimi neredeyse elden gidiyordu. Bunlar ise parasal çıkarlarını düşünüp korkuyordu. Aslında uzun süreli izne ayrılmayı isterdim. Çok yorgundum. Ama 30. yıl yazımı bekliyordum. İzne ayrılırsam o yazı da çıkmayacaktı. 25 Ocak 2007 Perşembe. Sayfa 101. Maliye Bakanlığı'nda birileri çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve kamu görevlisinin banka hesaplarına girmiş ve bunu her nedense Maliye Bakanlığı resmen açıkladı. Hesaplarına girilenler arasında Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı bile var. Skandal patladı. Bütün gazete manşetlerinde, televizyonların ilk haberlerinde bu rezalet var. Bu konuda ilk olayı ben yaşamıştım. İlk kez benim başıma gelmişti. Oturup yazımı yazdım. Başlığı soruyorum. Aynen şöyle. Maliye Bakanlığı tarafından yaratılan skandalı bundan tam 7 ay önce gündeme getirmiştim. Ancak bunun öncesi vardı. Maliye Bakanı Un Akıtan'ın iktidara en yakın gazetelerden Yeni Şafak'ta manşetten yayımlanan sözleri ilginçti. Deniz Baykal'ın banka hesaplarında yüklü para var. Baykal kendisini mahkemeye verince bu sözünü inkar etti. Hatta kendisi de Yeni Şafak'ı mahkemeye verdi. Unutmayalım, Maliye Bakanlığı bir yazı yazıp isteyince istediği her kişinin banka hesapları bütün dökümleriyle önüne gelir. Başbakan 25 Mart 2006 günü partisinin Güngören İlçe Kongresi'nde konuştu ve medyaya çattı. Her zaman yine başbakanın gündeminde medya var diyorlar. Senin medyanın gündeminden başbakan düşmüyor ki. Tabii ki sen de, yani medya, gündemde yerini alacaksın. Niye? Gerçekleri yazmıyorsun da onun için. İftira kampanyasına benim bakan, milletvekili arkadaşlarımı tabi tutarsan bu geminin kaptanı da, yani başbakan, bunun cevabını size verecektir yeri geldiği zaman. Böyle bileceksin. Zaman zaman başbakan açıklasın diyorlar. Onun timingi, yani zamanlaması, bana aittir. Zamanı geldiğinde onu açıklamasını da gayet iyi biliriz. Nasıl medyanın kendinize göre arşivleriniz varsa benim de kendime göre arşivlerim var. Zamanı geldiğinde onları da açıklarız. Bu gelişmelerin ardından benim banka hesaplarına girilme olayı gündeme geldi. Pek çok gazeteci ve siyasetçinin mal varlığının didik didik edildiğini, bir skandal patlayacağını 1 Haziran 2006 tarihinden başlayarak defalarca yazdım. 11 gazeteci ve 14 siyasetçinin banka hesaplarına girildiğini, bunların AKP'li bir büyükşehir belediye başkanına ayrıca servis edildiğini, şantaj amaçlı kullanılacağını ve açıklanacağını vurguladım. Nitekim açıklandı. Benim banka hesaplarımı 1'e 1000 katarak, abartarak, uçuk rakamlarla Zaman Gazetesi'ne verdiler. Yayımlamak büyük suçtu, Zaman yayımlamadı. Sonra bir dergiye verip onlara yayımlattılar. Ben bu devlet skandalını 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren, henüz patlamadan önce ve sonrasında defalarca yazdım. Devletten, maliyeden bir tek Allah kulu bana gelip bilgi istemedi.